Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz Kaan Kural'la birlikte.
İyi
bayram gününde podcast rutinimizi aksatmıyoruz. Ve zaten artık normal sezonun da son günlerindeyiz. Ve playoff tablosu içerisindeki belli yarışlara odaklanacağız. Belli sıralama yarışlarına odaklanacağız Kaan Kural'la birlikte. Hoş geldin Kaan abi.
Hoş bulduk.
Başlarken her zamanki gibi duyurumuzu yapalım, Otoshops duyurumuzu yapalım. Tüm evrak ve prosedür işlerini sizin yerinize halleden Otoshops'la araç satmak artık çok kolay. Otoshops.com web sitesini ziyaret ederek aracınızın ön teklifini alabilir. Ardından gerçek değerini öğrenmek için size en yakın Otoshops yetkili satıcısından ekspertiz randevusu ayarlayabilirsiniz. Ve dilerseniz Otoshops bulunduğunuz adrese gelerek ekspertizi istediğiniz yerde de yapabiliyor. Ekspertiz sonrasında da verdiğiniz onayla birlikte aracınızın gerçek değeri aynı gün içerisinde hesabınıza yatırılıyor.
Ben gene özetleyeyim abi. Arıyorsun, geliyorlar, bakıyorlar, bu kadar diyorlar. Tamam diyorsun, imza atıyorsun, para...
Para sana geliyor.
Yani dünyanın en rahat işi.
Doğu Konferansı ile başlayalım Kaan abi.
Başlayalım abicim.
Şimdi burada bir liderlik yarışı yok malum. Boston Celtics zaten çoktan kopmuş durumda.
Yalnız ne kopmak be abi.
Evet, yani 14 maçlık bir fark var en yakın takipçisiyle Boston arasında. Ama 2, 3, 4 hatta 5 arası yakınlık şaşırtıcı. Yani hatta Indiana bile aslında Milwaukee'nin 2,5 maçı arkasında. Bu saatten sonra belki bir önemi olmayacak ama oradaki yakınlığı ifade etmek anlamında söylüyorum. Yani Milwaukee'de garip garip yenilgiler aldı. Ne kadar iyi niyetli yenilgiler olduğu da tartışılır. Ama dün de Boston Celtics'i artık yendiler. Yani çünkü şey artık ciddi anlamda konuşulmaya başlamıştı. Alt tarafı da ayrıca zaten değerlendireceğiz ama Milwaukee Philadelphia'yı mı ilk turda istemiyor gibi bir şüphe de oluşmuştu.
Vallahi Milwaukee arka arkaya Toronto, Memphis ve Washington'a yenildi abi. Bu üçüne arka arkaya yenilmek için ekstra bir çaba göstermek lazım yani. Bayağı kötü gözüküyorlardı. Ya Boston'ı yeniler de yani dünyanın en tuhaf maçı oldu abi. Biliyorsun maçta Milwaukee koca maçta 2 foul yaptı. Yani All-Star maçı gibi yani hiç Boston tamamen şey hani maça gelmemişlerdi yani. Yani kazandı eyvallah da daha da önemlisi yalnız Yanis'i kaybettiler. Şimdi Yanis tam bir de temasa bağlı olmayan sakatlıklar bunlar çok endişe vericidir. Muhtemelen bir kas spazmı ya da kas gerilmesi falan gibi bir şey ki geçen sene Damian Lillard'ına başına gelmişti. Genelde işte 2 hafta civarında sürüyor ama 2 hafta demek hani playoff'un ilk turunun yarısı demek neredeyse yani hani ne olursa olsun. Ve 7. sıradan gelecek takım kim olacağı çok çok tehlikeli bir rakip gelebilir Milwaukee'ye yani. Milwaukee'nin son dönemdeki durumu da düşünülünce bayağı çıkabilir işte Milwaukee 2'de kalabilecek mi? O daha ayrı bir karşılaşma konusu yani sonuçta 3 maç var daha ve senin ne kadar yakın olduğundan bahsetmiştin. Zaten Doğu'da abi 1. ile 2. arasında 14 maç var. 2. ile 8. arasında sadece 4 maç var. 8 ile 9 arasında da 7 maç var. Yani açıkçası 7 takım 2 ile 8 arası bayağı birbirine yakın. Ve açıkçası bakıyorum abi onlara da. Şimdi Milwaukee, New York, Orlando, Cleveland. Yani sıralama tabii ki çok önemli. Özellikle 6, 7, 8 arasındaki sıralama çok önemli. Çünkü işte play-in'de ev sahibi avantajına sahip olmak, play-in'in dışında yani play-in'den yukarıda kalmak falan çok önemli. Burada şöyle bir problem var. Bu takımların birbirine yakın olması, çekişme falan iyi hoştur da. Şimdi Milwaukee'den bahsettik. Ulan arka arkaya Toronto'ya, Memphis'e ve şeye yeniliyorsun ya. Ve ikincilik yarışı yaparken hani Boston'ın dünkü Milwaukee yenilgisi büyük rezalet de çok önemsemiyorsun abi. Adamların zaten ne olduğu belli yani. Hani hiç çıkmamışlar maça. Tamam mı? Hiç gelmemişler kafaca. Onda bir sorun yok. Ama abi sen ikincilik yarışı yaparken arka arkaya ikincilik yarışını geçtim. Ulan senin ikinci beşinin Memphis'i falan yenmesi lazım. Yani Memphis'i, Washington'ı. Gerçi Washington sonuna biraz daha derli toplu oynadı ama Washington sonuçta yani. Toronto'yu falan arka arkaya nasıl yeniliyorsun abi? Sonra New York'a bir de yenildin. Şimdi bak Milwaukee'nin durumu bu. Abi bakıyorsun sırayla New York, Orlando, Cleveland, Indiana, Philadelphia, Miami. Abi bu takımlar arasında şu anda görece iyi durumda diyebileceğin tek takım Philadelphia. O da Embiid döndü ve iyi döndü. Dün de çok iyi oynadı mesela. Maxi o döndükten sonra kendine geldi. Yetmezmiş gibi çok bahsedilmiyor belki ama bence onlar için çok önemli. D'Antoni Melton da döndü. Yani Philadelphia gayet iyi. Ama bunların dışında abi her takım için burada çok ciddi hani iyi durumda girmiyorlar playoff'a. New York diyorsun, hı hı. New York görece iyi durumda. Özellikle Jalen Brunson sezonun ikinci yarısında iyiden iyiye çıldırmış durumda. Yani All-Star'dan çıkıp artık ligin en iyi oyuncuları arasında gitti. Ligin bence şu anda hani en iyi skorerleri dediğin zaman adını sayman gereken bir isme dönüştü. Skorer özellikleri biraz anlamında.
OG Anunoby de döndü.
OG Anunoby de
çünkü
döndü.
Çünkü onun dönüşü de biraz şeydi, bir ara sıkıntılı gözüküyordu, aynen. Ama döndü, iyi de durumda OG Anunoby. Ama aynen. Ne olursa olsun Randall'ın eksikliği var.
Randall'ın eksikliği olunca da abi bu takımın da bir yere kadar yani tamam Jalen Brunson falan seviye atladı. Dante DiVincenzo devreye girdi falan ama özellikle hücum anlamındaki opsiyonları da biraz sıkıntılı oluyor. Özellikle playoff'ta bence bu daha da ortaya çıkacak. Rakipler özel olarak hazırlandığı zaman. New York'un öyle bir sorunu var. Orlando desen zaten guard yok doğru düzgün. Zaten onların hücumu çok sıkıntılı bir hücum. Zaten hani görece iyiler ve sağlıklarında kavuştular ama hani şeyi özellikle hücum tavanı çok belli bir takım ve çok formda olduğunu da söyleyemez. Son 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Cleveland desen Milwaukee çok dikkat çektiği için dikkat çekmiyor ama onlar da korkunç bir krizdeler. İyiden iyice dağılmış durumdalar. Zaten saha dışı dedikodular da geliyor. Abi bakıyorsun onlar da Batı turunda Phoenix, Lakers, Clippers'ı arka arkaya yenildiler. Ondan önce Charlotte'a falan yenildiler. Yani son 10 maçta 7 mağlubiyetler var. 3-7 gidiyorlar onlarda.
Ve Donovan Mitchell çok kötü durumda geldi sakatlıktan. Aynen. Yani tamam sakatlıktan geliyor ama ne olursa olsun bu kadar da düşük düzeyde oynamasını beklemiyordu kimse.
Aynen. Indiana desen, Indiana özellikle bu Tyrese Haliburton baldır sakatlığından beri işte 65 maçı tamamlayacağım, yeni kontrat alacağım diye o sezon başındaki Tyrese Haliburton'un öyle alakası yok. Gene biraz daha iyi gözüküyor son dönemde. Ama %100 değil. Benedict Mathurin'i kaybetti onlarda. Yani önemli bir skor opsiyonu kaybetti. Takas döneminin sonunda Buddy Hield da gitti. Tamam Siakam geldi falan da onların da işte tamamen hücum odaklı bir takım oldukları için gerçi özellikle Siakam Buddy Hield değişikliğinden sonra o denge yani ligin en iyi hücumu ligin en kötü savunmalarından birinden biraz daha ligin en iyi hücumlarından biri ligin kötü savunmalarından biri. Yani hücum bir tık düştü savunma bir tık arttı gibi gözüküyor son dönemde. Özellikle Siakam Miles Turner bir arada oynayınca hatta vasat bile diyebilirsin belli açılardan savunma. Yani pek savunma alışkanlıkları olmasa da ama hani kimseyi korkutmuyor Indiana'nın durumu. Her ne kadar son dönemde bu takımlarla kıyaslandığında biraz daha iyi gözükseler de. Miami desen abi Miami'nin en azından sağlığına kavuştu. O açıdan hani olumlu söylenir. İşte Tyler Hero da döndü. Jimmy Butler da döndü. Herkes sağlığına kavuştu. O açıdan olumlu olabilir. Ama onlarda da zerre ritim yok zaten. Hani ne zaman ne oynayacakları belli değil. Dün mesela Atlanta'yı tamamen çok büyük denk getirerek yendiler uzatmada. Hani kimi yenip ne yapacakları hiçbir şey yok. Bir tek Philadelphia iyi durumda gözüküyor. O da işte Embiid'e kavuştu ve Embiid iyi bu arada. Yani ben şeyden çok endişe ediyordum. Yani Embiid dönse bile bir nasıl dönecek? İki dönse bile onun ritim bulması falan zaman alır. Çünkü çok büyük yani fiziksel olarak çok büyük bir oyuncu ve diz sakatlığı olduğu için bu sırada kardiyoyu da kaybetmiş. Kondisyonu da düşmüştür diye. Hiç öyle değil. Yani evet %100 değil belki ama olabilecek en iyi şeklinde döndü. Ve bir anda tabii oyunun merkezinde yani her şey onun hücum kıcılığı üzerinden kurgulandığı için çok daha iyi gözüküyor. Ve yani bakıyorsun abi doğuda tabii ki takımlar bir anda çehre değiştirir. Yani büyük oranda çehre değiştirmek o kadar kolay değil ama daha farklı kimlikte olabilir. Bazı takımların playoff'a yatkınlığı daha fazla oluyor. Geçen seneki Miami bence çok çok ekstrem bir örnek. Ama burada Philadelphia dışında hakikaten ulan bu takım iyi durumda diyebileceğin takım yok. Philadelphia'da 7. sırada abi. Hala play'inin dışına çıkamadılar yani.
Ve şunu da söyleyecektim ben de orada. Şimdi Philadelphia bu dönemde çok iyi bir fikstür de yakaladı. Ve iyi de oldu belki. Hani Embiid'i kolay bir fikstürde ısındırıyorlar. Embiid de dediğin gibi iyi gözüküyor. Yani bireysel olarak Philadelphia'da işte eksiklerin dönüşleri, onların iyi durumda gözükmesi vesaire bunlar önemli bir taraftan. Diğer taraftan hakikaten çok iyi bir fikstürden geçtiler. Bu onlara yardımcı oldu. Yalnız abi ben biraz yani düşündüm ve alamayacak Philadelphia kalan bütün yani iki maçı da kazansa bile.
Kalan maçlarını söyleyeyim. İki maçı kaldı bu arada. Pek çok takımın üç maçı var. Philadelphia'nın iki maçı var.
Orlando Brooklyn.
Hadi Brooklyn'i görece rahat kazanabilir ama Orlando çok kolay olmayacaktır. Çünkü Orlando'da ikinci altıncı arasında bir yerde yani her maçı Orlando'nun final gibi yani bir tarafta.
Ya ikisini de kazandı diyelim. Şöyle bir şey var. Şimdi Indiana'nın da iki maçı kalmış durumda. Indiana'da önce deplasmanda Cleveland sonra içeride son gün Atlanta ile oynayacak.
Bence son gün Atlanta ile oynamak bir avantaj olabilir. Atlanta o maça tamamen yedeklerle çıkabilir yani. Atlanta'nın
tabii, kesin.
Yeri belli olduğu için.
Aynen. Zaten hani çok iyi durumda değil Atlanta'da ve şey yani buradan Cleveland'ı kaybedip 2-1 yaptı diyelim Indiana. Indiana Ya o zaman eşitlenecek dereceleri ama tiebreaker'da üstün. Şeyde 3 maçın ikisini kazandığı için kendi aralarında. Şimdi dolayısıyla Philadelphia'nın burada 7'den ve play-in'den kurtulması çok zor gözüküyor. Ha, şu var yani şu anki Miami ile falan Philadelphia yine o play-in'i geçer ve gider diye düşünebiliriz. Ama ne olursa olsun bunu tercih etmezler muhtemelen. Artı Milwaukee ekseninden baktık ama yani Yanis'in de çabuk döndüğü bir senaryoda eğer öyle bir şey olursa bilmiyoruz. Hani şu anda çok detay sahibi değiliz. Onlar da neticede ilk turda ikinci sırada bitirmesi muhtemel bir Milwaukee'yi istemezler. Yani onlar da ulan şu Milwaukee bari düşse de biraz daha kaybetse de biraz daha tercih edeceğimiz bir rakip gelse, pot altında net üstünlük sağlayacağımız bir rakip gelse diye düşünüyor olabilir de ilk turda.
Abi burada şimdi en kritik eşleşme, şimdi bu takımların durumuna baktık. Fakat burada en kritik nokta şu. Abi Milwaukee'nin de 3 maçı kaldı, Orlando'nun da 3 maçı var. Aralarında 2 maç var. Abi 2 kere oynayacaklar. 2 maç, 2 Orlando-Milwaukee maçı var.
Evet.
Şimdi bu acayip bir şey abi bence. Çünkü özellikle Yanis'in %99 oynamayacağını varsayıyorum ben. Yanis'in olmadığı senaryoda Orlando iki maçı da kazanırsa Milwaukee'nin üstüne çıkabilir. Bu arada Philadelphia Orlando'yu yenerse ki ben, o maça geldiğinde işte yani Philadelphia'nın tam olarak ne düşüneceğini bilemezsin tam olarak da yani ya da pozisyon. Orlando bir şekilde Milwaukee'yi üstüne alır. Bu arada aradan sıyrılıp yani zaten her maçı çok büyük yoğunlukla oynayan New York bir anda ikinci de alır. Çünkü New York'un kalan maçlarına bakıyorsun. Brooklyn, Chicago ki hani Chicago'da zaten yeri belli olduğu için çok umursamaz o maçı. Brooklyn'in zaten durumu ortada. Diğeri Boston. Boston'ın da aleti ruhiyesi çok belli değil. Yani normal şartlarda Boston tabii çok ciddi bir rakip ama ne olacağını bilemiyorsun. Abi New York 3'te 3 bile yapabilir. New York'un bence ikinciliği alma ihtimali çok yükseldi. Kalan takvime de baktığın zaman. New York ikinci olur. Bir de Orlando bir şekilde Milwaukee'yi iki maçta da yenebilirse Milwaukee tak dördüncülüğe iniyor bir taraftan. Hatta ve hatta Cleveland bile geçebilir onları. Cleveland da çünkü Orlando ile aynı galibiyeti. Tabii Cleveland çok kötü durumda olduğu için hani onlar için çok olumlu bir şey söyleyemiyoruz ama abi Cleveland'ın da çok net bir şekilde Cleveland 3 maçı kaldı. Biri Memphis, biri Charlotte. Banko galibiyet gibi gözüküyor normal şartlarda. Bir de Indiana. Şimdi Indiana'ya yenilse bile oradan yukarı çıkabilir. Yani Milwaukee'nin ta 2'den 5'e bir ihtimal 6'ya bile düşme ihtimali var. 6'ya düşemez pardon. 5'e kadar düşme ihtimali var Cleveland'da bir şekilde orayı çıkarsa. Önemli olan burada tabii son 5 gün hani çoğu maçın çok önemi yok ama 2 Orlando Milwaukee maçı çok çok kritik olacak bence.
Aynen öyle ve ben yani işte bu sabah kazandılar falan da Milwaukee nasıl yatacak acaba diye merak etmeye başlamıştım. Hala da içiyorum yani bir takla atacaklar mı? Doc Rivers hocamın cebinden neler çıkacak diye. Anlarım da yani anlarım derken hani biraz daha sempatiyle bakabilirim Yanis'in durumu şeyse. Onun hakikaten böyle ilk turunu falan çok etkileyecek kritiklikteyse işte ciddiyetteyse.
İdeal senaryo şey olur ya işte Philadelphia Miami 7-8 play'ini oynuyor. O maçı bir şekilde Miami kazanıyor tamam mı Philadelphia'ya karşı. Gene yani son 5 senede 4. mü olacak? Ne? Milwaukee Miami oynuyor ve Miami yine geliyor. Bu arada Philadelphia'da diğer play'ini kazanıp Boston'a.
Boston'la.
Yani doğuda en iyi gözüken iki takım daha ilk turda oynuyor falan. Öyle bir
Boston'da yani Allah belanızı versin be diye girer bu.
Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçi normal şartlarda Boston Philadelphia, yani Philadelphia'nın en ters gelen takım. Zaten Boston daha iyi takım da bir de ters geliyor Philadelphia'ya.
Yok yani hiç şey olacağını zannetmiyorum ben. Nasıl diyeyim tırnak içinde sürpriz çıkacağını öyle bir eşleşme halinde. Ama ne olursa olsun yani bu kadar dominant bir normal sezon geçirdikten sonra bir de Doğu Konferansı'ndasın. Yani alttaki takımların genel seviyesi belli. Oraya Embiid'in sakatlığıyla falan düşmüş bir Philadelphia'yı öyle böyle derken ilk turda istemezsin. Çok daha elverişli matchuplar söz konusuyken, potansiyelken.
Ha bir de yani hani basketbol sever açısından baktığında da yani kabaca söylüyorum. Doğu'da şu anda en iyi iki gözüken takımın da ilk turda oynamasını istemezsin abi doğal olarak yani. Hani ne olursa olsun. Keşke New York'ta Randall da olsaydı da hani o hakikaten çok ilginç bir yani tabii ki kadro ve potansiyel olarak biraz geride olsa da New York İddialı bir New York'un ve iyi bir New York'un her zaman getirdiği hava çok başka oluyor. Gene iyiler. Yanlış anlaşılmasın ama Randall olmadığı zaman tavanları da bir yerde takılı kalıyor. Ama
öyle abi.
Bu iki Orlando Milwaukee maçı hakikaten çok ilginç olacak yani.
Ya gerçekten Randall'ın durumuna üzüldüm. Çünkü yani playoff'ta bugüne kadar yaşadığı başarısızlıkları falan da biliyoruz Randall'ın ne kadar düştüğünü. Ama bu takımda bu kadar bir de basit denebilecek şeylerle, konseptlerle oynayan bir New York Knicks'te Playoff'ta Jaylen Brunson'ın üzerindeki baskı çok yoğunlaşacakken, ne kadar senin de söylediğin gibi Jaylen Brunson harika bir sezon geçirmiş olsa da onun üzerindeki baskı yoğunlaşacak, önlemler artacakken Randall gibi bir ikinci skorere her daim ihtiyaç tabii ki duyarsın.
Ve Randall yani playoff'ta yaptıkları ve özellikle bu, kendi psikolojisini bozup takımı da aşağı çekmesinden bir sürü örneğini gördük bunların ama Randall bu sene oyununu da biraz daha rafine etmişti aslında. Yani çok daha az üçlük kullanıyor, çok daha biraz Giannis gibi eze eze potaya giderek falan oynuyordu. Yani bu sene daha etkili olma, yani playoff'a daha yatkın bir oyun oynama ihtimali daha yüksekti. Ve dediğimiz gibi zaten yani hani bu takımın özellikle hücum anlamındaki ve fizik anlamında, çünkü bu takım çok fiziğe dayalı bir takım, çok daha yukarı çıkarıyordu. Yani büyük talihsizlik gerçekten. Şeyi de ekleyeyim bu arada, hani atlamayalım, Milwaukee iki tane Orlando'da, Milwaukee'nin diğer maçı da bir Oklahoma City bu arada. Şey değil yani, hani diğer maçta işte ana maçları söylüyoruz, işte bir tane Brooklyn'de var, onları kazandı gibi. Diğer maçta Milwaukee'nin Brooklyn Oklahoma City yani. Milwaukee'nin işi çok zor.
E tabii şimdi hani Oklahoma City'ye ayrıca geleceğiz. Onların da zaten kendi ayrı hesapları var. Yani Oklahoma City'de ununu elemiş, eleğini asmış değil. Yani Knicks'te de sadece şeyi ekleyeceğim. Hep aynı konuya geliyorum ben ama Randall'ın sakatlığında bence biraz daha kritik bir hal aldı. Oraya Bogdanovic'i hazırlamaya, bak hazırlamamak demiyorum da hazırlamaya yönelik bu kadar az zahmet vermek bence faturası Thibodeau'nun önüne gelebilecek bir şey.
Ama tam Thibodeau'luk bir hareket değil mi? Yani, ya Thibodeau'nun en sevmediği türde oyunculardan biri o yani. Ya bir taraftan bir küçük şey de anlıyorum abi. Yani Bogdanovic'le olduğu zaman o takımın çok beslendiği bıçkınlıktan, kabadayılıktan, yırtıcılıktan, böyle dişlerini sıkarak böyle yani bir nevi Kobe Bryant mantığıyla oynamaktan uzaklaşıyorsun. Yani hep sahada böyle canını dişine takan oyuncular istiyor ya Tom Thibodeau. Evet. Ama abi bunu barındırmak mümkün onu kaybetmeden. Yani hani bu kadar da sabit fikirli falan olmamak lazım ama abi
Bir de Bogdanovic de çok böyle soft bir adam değildir yani.
Değildir
öyle
abi. Sadece yırtıcı değil. Yani soft değil ama yırtıcı olmaması onu rahatsız ediyor.
Evet,
fakat abi bu kadar sabit fikirde olmuyorsun. Bak, sana bir şey söyleyeyim abi. Atıyorum Josh Hart sakatlansa mesela, tamam, ya da oynayamayacak durumda olsa, işte Bogdanovic mesela 43 dakika oynatacak. Benim zaten Thibodeau ile ilgili en büyük sorunlarımdan biri.
Evet.
Abi bir oyuncu 44-45 dakika oynuyorsun. Acayip yıpratıyorsun bir taraftan. Bir taraftan hani şeyi, o merkezi koruyorsun. Sonra oyuncu sakatlanıyor. Onun yediğini 43 dakika oynatıyorsun.
Evet.
Bu nasıl bir mantık? Çok çözemiyor insan yani.
Bilgisayar oyunu ama eski bir şey.
Evet.
Eski yapay zekalı. Evet, bu doğunun altında da tarihin en merak edilmeyen play-in eşleşmesi var. Chicago Atlanta, yani onların arasında da hala kim ev sahibi olacak konusu kesin olmuş, kesin bağlanmış değil ama hakikaten yani onlar da işte oynasın aman diye bakılıyor şu anda.
Abi şöyle, şimdi konuşacağız da abi, şöyle bir play-in resminden bahsedebiliriz. İşte yani kabaca konuşuyorum. Birazdan konuşacağız. Onun nasıl değişebileceğinden bahsedeceğiz de. Bir play-in maçı Philadelphia Miami. Bir play-in maçı atıyorum Phoenix Sacramento. Bir play-in maçı Lakers Golden State. Bir play-in maçı Chicago Atlanta abi. Evet. Burada farklı olanı bulunuz.
Ne diyeyim? Peki Batı'ya geçelim istersen.
Geçelim abicim.
Şimdi Batı'da da hala kıyasıya bir liderlik yarışı var bir taraftan. Hı. Minnesota, Denver aynı derecedeler. Oklahoma City Thunder'da. Onlar ufak bir düşüş yaşamıştı. Gilgeous Alexander falan ve Jalen Williams'ın sakatlığında. Ama sadece bir maç arkasında Minnesota ve Denver'ın Thunder'da.
Ve çok önemli bu gece. Yani siz tabii ne zaman dinleyeceksiniz podcast'ı bilemem ama 10 Nisan çarşamba gecesi Minnesota Denver maçı var. Daha doğrusu Denver Minnesota. Denver'da maç.
Hı hı.
Acayip kritik. O çok büyük ihtimalle Batı birincisini belirleyecek o maç. Acayip önemli bir maç.
Ve Denver kazanırsa eğer sonra da San Antonio ve Memphis'le oynuyor kalan iki
maç. Evet. Kalan maçları bir de çok kolay. Minnesota'nın o kadar kolay değil gerçi ama tie-break avantajı. Atlanta ve Phoenix'le oynayacak Minnesota'da. Ama yani bu maç hakikaten sezon finali gibi, yani Batı birincisi için sezon finali gibi bir şey olacak neredeyse yani. Denver'ın dediğin gibi kalan takvimi daha kolay olsa da. Fakat bu maçtan bir takım kazanacak ve avantajsa bir takım kaybedecek. Fakat şöyle bir durum var. Oklahoma City arkadan, yani sadece bir maç geride oluşu arkadan geldiği için Oklahoma City burada aportta bekliyor. Oklahoma City'nin kalan maçları Milwaukee, Yanis'siz Milwaukee. Dallas, ki Dallas'ın yeri garantilenmiş gibi bir şey gözüküyor. O yüzden Dallas şu anda çok formda, aşırı formda ama o maçta nasıl bir kadro olacağını ya da ne kadar yoğun olabileceklerini tahmin edin. Bir de sezonun son maçı o. Oklahoma City Dallas sezonun son maçı. Dallas o zaman çoktan büyük ihtimalle yerini garantilemiş olacak ve tamamen 3. 5'te falan çıkabilir. Oklahoma City 3'te 3 yaparsa bu Denver Minnesota maçının galibinin Batı birinciliğini garantilemesi gibi diğerinin 3. sıraya yetme ihtimali var. Öyle acayip bir 1-2-3 sıralaması var orada.
Hakikaten yani çok yakın. Playoff ilk tur eşleşmelerinde çok denge değiştirici olabilir bunların sıralaması. Yani malum çünkü herkes ne olursa olsun, herkes demeyeyim de çoğu takım diyebiliriz belki, Oklahoma City Thunder'ı tercih ediyor playoff'ta.
Kesinlikle, kesinlikle.
Çok, yani bu belirgin defektlerinden ötürü ve bunların playoff'ta daha da üzerine vurulabilir şeyler olmasından ötürü.
Aynen, yani onların da hani kısaca altında en önemlileri takımın son derece genç ve tecrübesiz olması, yani playoff atmosferinde psikolojik olarak etkilenebilme ihtimalleri ve diğeri fiziksiz olmaları abi. Yani sonuçta çok ciddi rebound zaafı olan, çok ciddi fizik zaafı olan bir takım yani.
Haliyle Denver'da tercih edilmeyen takım yani, bunu da konuşmaya gerek yok. Bir tarafta Minnesota'da işte Towns'un dönüşü çok yakın, iyi haberler de geldi orada.
Tabii tabii, full kontak antrenmanlara başlamış.
Tabii yani beklenen sürede, öyle hiç uzamadan falan dönecek Karl-Anthony Towns, ama tam kadro bir Minnesota'yı bile sonuçta Denver'a çoğu takım tercih eder. Bu da çok normal.
Yani çok büyük ihtimalle bir terslik olmadığı sürece Denver maçında oynayacak Karl-Anthony Towns zaten. Denver maçında. Artı Minnesota zaten, tamam Minnesota'nın da bir sürü özellikle playoff'la ilgili defektleri, oyunda dağınıklığı falan var, ama bir kere ligin en iyi savunması olduğu için onlarla oynamak zor abi. Yani hakikaten zor. Yani her zaman sert takım yani. Alttakilerin çoğu üstteki üçlüden Oklahoma City. Bu Oklahoma City diğerlerinden çok daha kötü olduğu için. Oklahoma City ulan heriflerle aynı derecede sahip. Sonuçta kalitelerine bir şey söylemek doğru olmaz, ama bu üç takım arasında özellikle playoff atmosferinde en çok tercih edilen takım alttakiler için. Ama alttakilerin bir kendi aralarında ilişki, bir de üsttekilerin yarışından dolayı öyle rakip seçmek için bu maçı kazanalım, bu maçı kaybedelim pozisyon belirleyen bir durum da olamıyor pek fazla. Onları genelde 4-5, 3-4-5 için yapılır. Bu arada ilk 3 koptuğu için, 4-5 de biraz 6'dan koptuğu, biraz değil tamamen arttan koptuğu için 4-5 eşleşmesi de %99 belirlenmiş durumda şu anda.
Evet abi, bu arada şeyi söyleyeceğim sadece ben. Bu akşamki işte şeye dair, Denver Minnesota'ya dair. Burada bir tane bence kritik nokta var abi. Bir tane olmayabilir gerçi de, bir tane çok öne çıkan. Şimdi sen geçen hafta podcast ekstra'da mı konuştuk bunu hatırlamıyorum, ama Jamal Murray'nin durumundan bahsetmiştin, hatırlarsın. Galiba ekstra'da konuştuk. İşte yine sakatlığı var, hani zaten sezon boyunca da şeyler yaşadı ve tam playoff'a doğru biraz uzadı bu sakatlık diye. Döndü Jamal Murray. Belki maçlar kolaydı ama hani kendi aldığı sürede ki çok fazla oynatmadılar. İyi de gözüktü. Bunlar sevindirici Denver açısından. Yalnız back to back oynadıkları için benim tahminim bugün oynatılmayacak Jamal Murray. Yani bu çok standart bir prosedür çünkü özellikle bu tip takımlarda.
Artı Denver için sıralama o kadar da önemli değil. Yani Denver için Jamal Murray'nin atıyorum biraz daha dinlenmiş olması ya da o prosedürü takip etmek daha önemli sıralamadan. Minnesota için biraz tersi. Yani mesela onlar da Karl-Anthony Towns'u belki de hani son bir maç, son iki maç oynasın değil, bu maçta oynayabilecek durumda oynasın derler yani. O açıdan söylüyorum.
Şimdi tabii diğer taraf, hani Minnesota'da dün gece maç yaptı. Onlar da back to back'lerde genellikle Mike Conley'i oynatmıyorlar ikinci ayakta. Denver'a karşı da Conley Minnesota tarafında oynamayabilir, ama Denver'da da işte Jamal Murray bence hani %100 demeyeyim tabii ama çok büyük ihtimalle oynamayacak ve bunlar belirleyici olabilir bu kadar sıralama açısından önemli bir maçta. Onu sadece ekleyecektim. Sen 4-5'e geçmiştin de bir araya ekleyeyim dedim.
Bu arada hani bir Miami Milwaukee değil belki ama bir playoff klasiği de bizi bekliyor %99 gibi.
Evet.
Clippers Dallas.
Evet ve yani şöyle bir durum da var. Şimdi yani buradan bir takımı öne çıkarmak çok kolay değil ama hani sonuçta son dönemde daha formda gözüken, her ne kadar Clippers da biraz daha toparlanmış olsa da son bir hafta 10 gün içerisinde, Dallas All-Star'dan beri daha iyi gözüken, daha formda gözüken takım. Ama Dallas'ın da ilk turda tabii ki istemeyeceği bir rakip Clippers. Ya bir de Clippers onlara çok ters gelebilir burada. Kritik nokta Kawhi Leonard'ın durumu olacak.
En kritik olan o. Yani biz tabii şu anda sıralamayı konuşuyoruz. Yani playoff zamanı geldiğinde eşleşmeleri konuşuruz elbette ama Clippers Dallas'ta tabii ki ya Kawhi zaten bir numaralı oyuncu Clippers her açıdan. Ama bu seçmede daha önemli çünkü Doncic de eşleşiyor çoğu zaman. Yani hı-hı, bütün maç olmasına en kritik yerlerde Doncic olsa oynuyor. Önceki sene Trakler'lerken, Doncic'e derlerken tamamen muazzam oynamıştı son iki maçı özellikle. Yani özellikle Doncic savunmasında falan. Ya Kawhi o açıdan zaten takım bir numaralı oyuncusu en önemlisi. Dallas bir süredir zaten bunu söylüyoruz. Yani Batı'nın en iyi gözüken yani Denver'ı tabii biraz ayrı bir yere koyuyorum ama Denver hariç gruptaki en iyi gözüken takım. Ama Clippers'da özellikle şu son 7-8 maça kadar feci gözükürken özellikle Harden'ın biraz toparlaması, Paul George'un acayip forma girmesiyle tekrar daha iyi duruma geldi. Hı hı. Ama ana belirleyici orada Kawhi. Yani sonuçta eşleşme olduğu zaman daha detaylı aralarındaki şeyi konuşuruz. Ama bu da bir klasik oldu. Yani son 5 senede 3. kez karşı karşıya gelmiş olacaklar böylece.
Ya Kawhi Leonard da bütün sezonu işte gayet beklediğinin ötesinde üstünde sağlıklı geçirdikten sonra tam playoff'a yakın bu dizdeki iltihaplanma falan biraz tabii can sıkıyor. Çünkü 5 maç oldu değil mi?
Evet. Bir de onun
5 maçtır kaçırıyor.
Bir de onun o iltihaplanma ve ödem oluşması, sıvı birikmesi var ama onun orijinal sakatlığına götürüyor. Tam aynı şey değil. O çünkü şeydeydi. Üst bacak tendonuyla alakalı. Tendinopatiydi o. Ama gene de dizde bir iltihaplanma var. Çok şey büyük meseleler yani. Hani can sıkıcı konular. Çok ciddi bir sakatlık değil. Olmayabilir yani. Hani %100 dönebilir ama çok can sıkıcı yani.
Yani playoff yakınken çok dikkatli davranıyor belki de Clippers. Hı hı. Ve hani tamam oynatma hiç risk almayalım. Tamamen hazır gelsin playoff hazır girsin diye de düşünüyor olabilirler. Ama geçenlerde Tronlo'nun Leonard'ın durumuyla ilgili bir soruya verdiği yanıt da biraz dikkat çekiciydi. Yani böyle kaçarcasına bir yanıt verdi. Konuyu resmen böyle kapattı, kaynattı Taylu. O da ilginç geldi bana. Sanki böyle olumsuzluk var ve çok üzerine konuşmak. Neyse yani iyisini umalım. Herkes tam kadro oynasın. Ama yani hakikaten 4-5 eşleşmesi ve Clippers-Dallas olacağı biraz şey gibi, artık netleşmiş gibi. 6-7-8 oralardaki durum çok enteresan. Yani çok Phoenix enteresan. Yine avantajlı duruma geçmiş gözüküyorken, direksiyona oturmuş gözüküyorken ayağına sıkmayı başardı.
İki tane çok acayip mağlubiyet aldılar. Bir tanesi çok ilginç. New Orleans karşı aldılar önce. Arka arkaya çok güzel galibiyetler ve çok formda gözüküyorlar. New Orleans'da genelde rahat yeniyorlar. Biliyorsun 3 maçta üst üste 50 atıyordu Booker. Fakat New Orleans çok çok ekstra şut soktu o maçta ve evet. Zion Williamson çok ekstra oynadı.
Kazandı. Bir de Ingram yine yoktu. O Ingram anlamda da yoktu. Yani şey, Phoenix favoriydi.
Evet. Ve yani zaten her açıdan favoriydi. Bir iyi çok iyi şut attılar. İki Zion belki de kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Yani hakikaten olağanüstü bir maç oynadı Zion. Kazandılar. Olabilir. New Orleans çok özel bir gündeydi. Fakat sonra abi dün bir Clippers maçı oynandı. Ya maç mıydı? Ne belli değil. Abi benim Phoenix'le ilgili en büyük problemlerimden biri. Abi maç 35'e 4 başladı, tamam mı? Sonra 53-16'ya geldi. Abi şimdi mesela bugün Boston da çok acayip bir yenilgi aldı, tamam mı? Olabilir böyle şeyler. Abi, ben önceki sene bir tane Christmas'tan hemen sonra, Noel'den hemen sonra Noel partisi yapmıştık Clippers. 50-10 mu ne başlamıştı bir tane Dallas maçı.
Şey, Thanksgiving'den sonra abi. Hatırlıyorum şey. Sonra. Evet.
Böyle şeyler oluyor. Tamam mı? Olabilir yani. Fakat sezonun bu döneminde böyle maçlarda olmaz böyle şeyler. Şimdi Boston'ınki Boston umurunda olmadığı için oluyor. Ya da işte Thanksgiving döneminde olabilir. Fakat böyle maçlar. Phoenix'le ilgili şöyle bir sorun var abi. Abi bir yerde bir şey sergilemen. Abi ortaya çıkan tablonun seni rahatsız ediyor olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir isyan göstermen lazım. Phoenix'in abi işte 2 sene önceki Dallas serisinde o 7. maçta yaşadıkları da ortada. Abi bu takım şey olduğu zaman hani yumruk yediği zaman bazen tamamen fetüs pozisyonu alıyor ya. Ya şimdi bir mağlubiyetten ya da o kadar büyük çıkarımlar yapmak için söylemiyorum ama bu devam eden bir trendin bir görüntüsü. Yani bu çok çirkin be abi. Yani atıyorum yenilirsin. Zaten maçın sonunda skor çok daha yakın gözüktü yani bakarsan. Maç skoru sonuçta şeye 13 sayıya kadar düştü ama 53-16 idi abi bir ara maç.
Ve yani şey kendilerini çok ciddi bir şeyin içine soktular. Bu sadece play-in zahmeti değil. Play-in'den çıkamama riski yani üstten girse dahi tamam belki üstten girecek ama iki maçı ev sahibi oynasa bile iki maçı derken hani ilk maçı kaybetti diyelim. Phoenix için var. Şimdi şöyle bir durum var abi. Golden State geliyor.
Golden State geliyor. Lakers dün kaybetti ama Lakers iyi durumda. Sacramento canı için savaşıyor ve sana başka bir şey söyleyeceğim. Phoenix'in kalan takvimi ne? 3 deplasman oynayacak. Son 3 maçı 3 deplasman. Evet. Clippers tekrar Clippers'la oynuyorlar. İnşallah bu sefer bir reaksiyon verirler be abi. Yani Clippers'ın da şu anda pozisyonu rahat olduğu için Clippers'ın da umurunda değil kazanıp kaybetmek yani.
Sacramento maçı çok kritik. Yani aynen. Sonra da Minnesota Clippers, zaten.
Clippers, Sacramento bir belki ufak şansları şey olabilir. Sezonun son maçı Minnesota olduğu için. Minnesota o maçta yeri garantilenmişse tamamen 3. 5'te oynama ihtimali var. Bir ihtimal o sadece. Ya da belki de Batı birinciliği için oynayabilir. Ayrı konu. Ama onu bilmiyorsun. Fakat arka arkaya şimdi Clippers'la oynuyorlar. Clippers'a perişan oldular dün. En azından bir reaksiyon göstermelerini bekliyoruz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Clippers için de çok çok önemli bir maç değil. Onu tekrar edelim. Ama Sacramento deplasmanı belki de play'in içinde kalacak ya da play'indeki pozisyonu belirleyecek maç olacak yani.
Ve şey yani ilk turda da Sacramento ile oynamak istersin Phoenix olarak. Yani diğer takımlar için de geçerli. Çünkü Sacramento'nun mevcut eksiklerinden ötürü bu. Malik Monk, Kevin Herter bunu çok hissediyorlar son maçlarda. Orada guard rotasyonu çok daraldı. Takımın savunması zaten problem. Phoenix oradan avantaj sağlayabilir. Ama işte yani bir anda mesela Sacramento ile oynayıp Sacramento maçını deplasmanda oynamak zorunda kalmak durumu da var. Ama esas şuna geleceğim. Kings'in de fikstürü zaten zor. Ben burada mesela Warriors'ın 8'e çıkacağını düşünüyorum. Çıkma ihtimali çok fazla.
Olabilir. Yani arada Lakers da var. Lakers'ın da iki... Şimdi abi şöyle söyleyeyim. New Orleans 47 galibiyetle 6. sırada. 47, 46, 45, 45, 44 diye gidiyorlar. Hı hı. Galibiyetler. Ya da mağlubiyetlerden bakalım. Çünkü Los Angeles Lakers'ın iki maçı var sadece. İşte 32, 33, 34, 35, 35. Hı hı. New Orleans özellikle dün de mesela çok geriden gelip Portland'a yendiler ki yani o maçta da zorlanmaları önemli. New Orleans arka arkaya Phoenix Portland galibiyetleriyle kendine çok avantajlı bir yer attı. 6. sıra için çok avantajlı pozisyonda. Fakat New Orleans'ın kalan maçları çok acayip abi. Biri evet. Lakers. Hı-hı. Biri Golden State ki Brandon Ingram'ın ikisinde de oynaması. Bir de Sacramento. Hani bütün bu play'in rakipleriyle birlikte oynayacak. Yani play'in üstünde kalmak için bütün play'in rakiplerini yenmesi gerekiyor. Arkasından evet. Gelen herkesi yenmesi gerekiyor. Ya da en azından biri mutlaka büyük ihtimalle iki tanesini yenmesi gerekiyor. Üçünü de kazanmasına gerek yok. Ama en az ikisini kazanması gerekiyor. Hepsiyle de tek tek oynayacak yani. Onu da söylemek lazım. Bu açıdan kalan takvimde bu yarışın bir de aralarında maç yapıyor olmaları çok bence güzel. İşte Phoenix'ten bahsettik zaten abi. Phoenix Clippers'da Sacramento ile gene rakiplerinden biri Sacramento ile ve Minnesota ile oynuyor. Sacramento yani kendi canını kurtarmaya bakacak abi. New Orleans'da ki New Orleans çok ters geliyor Sacramento'ya onu söylemek lazım. Aha. New Orleans'da Phoenix'de oynayacak. Bir de Portland maçı var. Hani Portland biraz daha hani garanti gibi. Lakers işte sonuçta 32 şeydi New Orleans'da. Bir galibiyet avantajı var. Phoenix 33 mağlubiyette. Sacramento 34. Lakers 35 mağlubiyette ama Lakers'ın abi kalan iki maçını kazanma ihtimali oldukça yüksek. Biri New Orleans'la oynuyorlar. New Orleans'da çok ters geliyor Lakers. New Orleans evet. Normal şartlarla yener. Zaten sezon içi turnuvasında biliyorsun 30'a yatırmışlardı. Ingram'ın da olmadığı senaryoda. Sonra diğer maçı da Memphis, Banco. Yani Lakers 2 galibiyet alabilir. Alma ihtimali çok yüksek Lakers'ın. Golden State diyorsun abi. Sen 8'e çıkabiliyorsun ama Lakers'la çekişmende. Dün Lakers'ı yenmiş olmaları şey açısından çok önemliydi tiebreak açısından. Ama Golden State'de abi şeyle oynayacak. Utah ve Portland görece yani cepte maçlar. Bir de New Orleans'la oynayacak. Bu durumda abi şu anda New Orleans kendini iyi hissediyor ama arkadan gelen ve iyi durumda olan Lakers ve Golden State'e yenilirlerse eğer abi onlar için kritik maç Sacramento oynayacak. Zaten herkesin derdi Sacramento'yla.
Yani burada hep ikili averajlara falan odaklandık ama aynı dereceyle bitiren ikiden fazla takım da görebiliriz.
Tabii.
Hatta o da ciddi bir ihtimal.
3-4 takım, 5 takım belki aynı dereceyle bitirecek abi.
Ben Golden State'i şeyden dedim yani hem ivmelendiler hem fikstürde biraz daha avantajlı gözüküyorlar. Yalnız mesela ben de Golden State'in Sacramento ile ikili durumuna bir yandan baktım. Şeyi fark ettim, Sacramento tiebreaker'da avantajlı. Dolayısıyla kalan 3 maçı var iki takımında. Sacramento'nun orada 2 kazanması halinde Kings zaten en azından Warriors'a şey sağlıyor. Avantaj sağlıyor. Ama hani birini kazanabilirlerse o zaman tabii Warriors'ın 3'te 3 yapıp Sacramento'yu altına alma ihtimali de var. Lakers bayağı hani en azından 8 içine, 7-8'e kendini atacak gibi gözüküyordu ama Anthony Davis'in sakatlığı orada her şeyi bozdu. Yani Anthony Davis'in çünkü o şey göz problemi Minnesota maçının ilk çeyreğin sonunda yaşadığı problem aslında onun 2 maç kaçırması, 2 tane çok kritik maçı kaçırmasına sebep oldu. Minnesota maçını da sayıyorum daha başında gittiği için. belki kazanacaktı Lakers ve yani Davis'i çektiğin anda oradan zaten savunma yapamıyor takım. Gözüktü iki maçta da.
Aynen öyle. Ama yani Lakers'ın kalan iki maçı kazandığı senaryo. Yani şöyle bu 6-7-8-9-10 yani bu play-in ve play-in'in üstündeki playoff yarışı buradaki her bir pozisyonun ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Biri zaten playoff'a direkt giriyorsun. Diğeri ilk maçta ev sahibisin. Zaten 9-10'a kalmak iki maç kazanmak gerekiyor falan. Abi bu takımların yarışı son güne kadar acayip olacak. Hı hı. Son maça kadar. Ve abi birbirleriyle aralarında acayip maçlar da var. Bayağı şenlik olacak yani orada.
Öyle. Gerçekten şey yani az önce dediğimiz gibi birkaç takım birden aynı derecede olabilir. Hep biz ikililere odaklanmışken belki üçlü, dörtlü tiebreaker'ları konuşur hale geleceğiz.
Aynen. Şey de söyleyeyim, burada Lakers'la Golden State tabii ki bir takım sorunları olsa da sezonun iyi bir dönemindeler. Yani kimliklerini bulmuş, gayet iyi de basketbol oynuyorlar. Stephen Curry de son dönemde tekrar performansını yukarı çekti. LeBron zaten istim üstünde. İkisi de iyi durumda. Phoenix çok iyi gözükürken çok tuhaf, yani bir tane normal bir tane tuhaf mağlubiyet aldım. Onlar da iyi gözüküyor. Burada aslında çok iyi gözükmeyenler Sacramento ile New Orleans biraz. Her ne kadar işte dediğim gibi Zion çok müthiş bir maç oynamış olsa da ve New Orleans'da biraz maksimum eforla oynamaya başlamış olsa da herkesin tabii şeyi gözü Sacramento'nun üzerinde. Yani Sacramento buranın zayıf halkası gibi gösteriliyor biraz da belli açılardan. Ki öyle de onu söylemek lazım. Ama takımların hepsi şey durumundalar. Yani iki tanesi de playoff'a kalamayacak sonuç itibariyle bu beş takımın.
Evet. Ve yani bu kadar buradaki seviyede yüksekken alttan girmek gerçekten. Alttan derken benim kastım 9-10. Cehennem yani. Hele ilk turda Denver'ın karşısına çıkıyorsanız yani biri de Denver alıyorsa.
Şöyle bir senaryo var abi. Batı birinci, Batı onuncusunun 46 veya hatta 47 imkansıza yakın da 46 galibiyetle bitirme ihtimali var. Batı 10. Evet. 10. sırayı evet. 46 galibiyetle 10. sırada oluyorsun abi.
10. sırada ve ondan sonra da hani kuvvetle muhtemel playoff'un da dışında. Play-in'den çıkamayan halde.
Tabii.
Biraz yani o yıllar önceki Golden State şey, Don Nelson'lı Golden State, Baron Davis'li Don Nelson'lı Golden State şeyine benziyor neredeyse.
Bir de şey vardı ya, bu Phoenix'in kaç 48 galibiyetle
playoff'un evet. Evet.
48 mi 49 galibiyetle mi de playoff yapamadığı bir sezon var.
Evet. Phoenix'in yeniden yapılanmasını mahveden yanılgı sezon.
İyi bakalım. Son günler eğlenceli olacak ama bir taraftan da şey can sıkıcı abi. Yani Batı'da şimdi bakıyorsun abi ilk 10 sıraya yani bütün bu sezonu devam eden takımlara. Sacramento evet biraz kan kaybetti ve çok iyi gözükmüyor. Özellikle Herter ve Monk'un bence şey yapılması kaybı. Fakat onun dışında abi takımların hepsi özellikle Clippers'da biraz toparlandığını falan düşünce abi hepsi iyi durumda. Her bir eşleşme için hani merak uyandırıyor. Hepsi için olumlu görüş bildirebilirsin abi. Belki Sacramento hariç. 10 takım 9. Abi diğer tarafta konuşuyoruz. Boston biraz Philadelphia hariç New York'u da katalım hadi. Yani Randall'ın sakatlığına rağmen ama Randall'ın sakatlığı da bir şey puan. Maalesef kötü puan. Abi bir Philadelphia ile Boston hakkında iyi bir şeyler söyleyebiliyorsun yani. Herkesin ulan bunlardan hangisi acaba kıçını toplayacak diye bakıyorsun diğer taraftan da.
Evet. Biraz dengesizlik de var.
Bir hayli abi. Ki yani geçen sene biraz daha dengelenmişti. Bu senenin önemli bir kısmında evet Batı daha iyi gözüküyordu ama Doğu'daki rekabet de iyi gibiydi. Abi Doğu'da yani Batı'da hemen hemen bütün takımlar iyiye giderken Doğu'daki pek çok takım kötüye gitti abi sezon içinde.
Öyle, öyle. Neyse, Batı play-in'ine odaklıyız şu anda.
Evet.
Haftaya da zaten.
Bir Chicago-Atlanta maçını önemsemiyoruz galiba artık.
Ben Chicago-Atlanta maçını kendime yazarım. Peki abi, ekleyeceğin bir şey var mı?
Yok abiciğim.
O zaman herkese iyi bayramlar dileyelim bir kez daha. Ve Toşops'un sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Artık haftaya zaten play-in'i sonrasında play-off konuşuyor olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Otoshops podcast'i sundu.